Ayrım 25, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, sayfa 319. Boş telefonunu sessizden çıkarıp cebine soktu. Bir kez daha dizleri üstüne çöküp elini kepçe gibi kullanarak çukuru kazdı. Gövdesini buradan içeriye sokarken Jessup'ın onu öbür tarafta bekliyor olabileceği ihtimali aklından geçti. Ama orada Jessup'tan en küçük bir iz yoktu. Boş Venice yönüne doğru baktı ama dönme dolaptan gelen ışıkların içinde kimseyi görmedi. Sonra dönüp kumsal boyunca uzanan otellerin ve apartmanların tarafına baktı. Yürüyüş yapan birkaç kişi vardı ama hiçbiri Jessup değildi. 25 metre ötede doğruca İskele otoparkına çıkan bir merdiven gördü. Boş topallayarak o tarafa doğru yürüdü. Basamakların yarısını çıktığı sırada telefonu çaldı. Arayan Jacques'di. ''Pekala, nerede şimdi? Oraya gelmek üzereyiz.'' ''Sorun bu işte, onu kaybettim. Saklanmak zorundaydım ve sizlerin onu izlediğini sanıyordum. Şimdi iskelenin üstüne çıkıyorum. Ne olmuş Jacques?'' ''Adamlarımızdan biri acil olarak tuvalete gitmek zorunda kalmış. Midesinin çok kötü olduğunu söylüyor. Bu gece göreve devam edebileceğini sanmıyorum.'' ''Olur şey değil.'' Boş son basamağı da çıktıktan sonra boş olan otoparkta yürüdü. Jessup'tan hiçbir iz yoktu. ''Pekala, şimdi iskelenin üstündeyim. Onu göremiyorum. Buhar oldu.'' ''Peki Boş, 2 dakika sonra oradayız. Dağılacağız, onu buluruz. Otomobili veya bisikleti almadığına göre yaya olmalı.'' ''Buradaki otellerden birinden bir taksiye binmiş olabilir. Ama işin özü onun nerede olduğunu bilmememiz.'' Birden aklına bir şey geldi. ''Gitmem gerek. Onu bulur bulmaz beni arayın Jacques, anlaşıldı mı?'' ''Tamam.'' Boş telefonu kapatıp hemen evini aradı. Saat 11'i geçtiği için Sue Bambrough'un açacağını sanıyordu. Ama telefona kızı çıktı. ''Baba.'' ''Kızım, neden hala yatmadın?'' ''Çünkü onca ödevi yaptıktan sonra uyumadan önce biraz dinlenmek istedim.'' ''Pekala. Bak, bana Bayan Bambrough'u verebilir misin?'' ''Baba, yatak odamdayım ve üstümde pijamalarım var.'' ''Zararı yok. Kapıya gidip ona seslen ve mutfaktaki telefonu açmasını söyle. Bu arada hemen giyinmen gerekiyor. Evden çıkacaksın.''
''Ne? Ama baba, benim...''
''Madeline, beni dinle. Bu çok önemli. Bayan Bambrough'a seni kendi evine götürmesini söyleyeceğim. Senin evden çıkmanı ve ben gelene kadar onun evinde kalmanı istiyorum.''
''Neden?''
''Bunu bilmen gerekmiyor. Sadece senden istediğim şeyi yap. Şimdi lütfen Bayan Bambrough'u telefona ver.'' Madeline cevap vermedi ama boş yatak odası kapısının açıldığını işitti. Sonra da kızının telefon size deyişine. Birkaç saniye sonra mutfaktaki paralel telefon açıldı. ''Alo?'' ''Sue, benim Harry, senden bir şey yapmanı isteyeceğim. Maddie'yi senin evine götürmen gerekiyor. Hemen şimdi. 1 saat sonra gelip onu alırım.''
''Anlamıyorum.''
''Sue, dinle, bu gece benim oturduğum evi bilen bir adamı takip ediyorduk ve onun izini kaybettik. Şimdi paniğe kapılmak veya onun oraya geldiğine inanmamız için bir neden yok ama bütün önlemleri almam gerek. Bu nedenle Maddie'yi evden çıkarmanı istiyorum. Şimdi evine gidin ve beni bekleyin. Bunu yapabilir misin Sue?''
''Hemen çıkıyoruz.''
Boş kadının sesindeki kararlılığı sevdi. Herhalde devlet okullarında öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapmanın kazandırdığı bir nitelikti. ''Tamam, ben de hemen yola çıkıyorum. Eve vardığınızda beni hemen ararsan sevinirim.'' Aslında Boş eve gitmek üzere yola çıkmıyordu. Telefon görüşmesini bitirdikten sonra tekrar kumsala indi ve depo alanına girmek için kazdığı çukura gitti. Yine çukurun içinden sürünerek geçti ve bu kez kilitli depo odasını bulmak için fenerini yaktı. Maymuncukla kilidi açarken aklı hep Jessup'ın gözetçilerinden kaçışındaydı. Acaba ÖSB gözcüsünün yerini terk ettiği anda evden çıkması tesadüf müydü? Yoksa gözetlendiğinin farkındaydı ve bir fırsat görür görmez faydalanmış mıydı? O anda bunu bilmek mümkün değildi. Neden sonra kilidi açmayı başardı ve depo odasına girdi. Fenerini yerdeki battaniye ve yastığın üstüne doğrulttu. Jessup'ın taşıdığı torba buradaydı. Bir kenarında Ralph yazılıydı. Boş dizleri üstüne çöküp torbayı açacakken telefonu vızıldadı. Arayan Jack yazdı. ''Onu bulduk. Ocean Park'taki Nielsen'da. Galiba evine doğru yürüyor.'' O halde bu defa onu gözden kaybetmeyin Jacques. Benim kapamam lazım.
Jacques cevap veremeden telefonu kapadı ve hemen kızının cep telefonunu aradı. Kızı otomobilde Sue Bambrough'la birlikteydi. Boş ona eve dönebileceklerini söyledi. Bu haber gerilimin bittiğine şükreden bir havada karşılanmadı. Kızının öfkesi korkusunu bastırmıştı. Boş onun halinden anladı ama konuşmayı daha fazla sürdüremezdi. ''Bir saate kalmaz evde olurum. Hala uyumamışsan bunu konuşuruz. Görüşmek üzere.''
Telefonu kapatıp dikkatini torbaya yöneltti. Battaniyenin yanında bulunduğu yerden kımıldatmadan açtı. Torbanın içinde 6 tane tek kişilik meyve konservesi vardı. Yoğun bir şurup içinde dilimlenmiş şeftali, dilimlenmiş ananas ve meyve kokteyli denen bir şey. Torbada ayrıca 1 paket plastik çatal vardı. Boş bir süre torbanın içine baktıktan sonra başını kaldırıp gözlerini yukarıdaki çarpraz kirişlere ve döşeme kapağına çevirdi.
''Buraya kimi getireceksin Jessup?'' diye fısıldadı.
33. Kısım 7 Nisan Çarşamba saat 13.05. Bütün gözler duruşma salonunun arka tarafına çevrilmişti. Duruşmanın en önemli anındaydık. Ben maçı ring kenarından seyredecek bir konumdaydım ve herkes gibi seyirci olacaktım. Böyle yapmak benim tarzım değildi ama bu kaldırabileceğim ve güvendiğim bir seçimdi. Kapı açıldı ve Harry Bosch baş tanığımızı salona getirdi. Sarah Ann Glazen bize hiç elbisesi olmadığını ama sırf ifade vermek için de bir elbise almak istemediğini söylemişti. Üstünde siyah bir kot pantolon ve eflatun ipekli bir bluz vardı. Hem güzel hem de kendine güvenli görünüyordu. Elbiseye ihtiyacımız yoktu. Ara kapıyı açarken boş gövdesini Sarah ile Jessup'ın arasına soktu. Savunma masasında oturmakta olan Jessup da herkes gibi döndü ve en büyük suçlayıcısının salona girişini seyretti. Boş yolun geri kalanında onu tek başına bıraktı. Maggie McBomba kürsüdeki yerini almış, tanığı ona doğru gelirken gülümseyerek bakıyordu. Bu aynı zamanda Maggie için de büyük bir andı. Onun gülümsemesinde her iki kadın için ümit olduğunu sezdim. Duruşmanın sabah bölümü iyi geçmişti. Önce kamyon sürücüsü William Clinton'ın ifadesini aldıktan sonra yemek molasına kadar davayı boş götürdü. Clinton cinayet günü yaşadıklarını evin önündeki teşhis sırasına geçmeden hemen önce Jessup'ın ondan Dodgers beyzbol kepini ödünç aldığını anlattı. İfadesinde Aardvark sürücülerinin El Rey tiyatrosu arkasındaki otoparkı sık sık kullandıklarından ve cinayet günü sabahı Jessup'ın Windsor Bulvarı'nı kimseye bırakmadığından da söz etti. Söylediği şeyler iddia makamı için olumlu ve sağlam puanlardı. Clinton çapraz sorgu sırasında Royce'a hiç açık vermedi. Ardından boş duruşmada 3. defa tanık kürsüsüne geldi. Bu kez daha önce alınmış ifadeleri okumadı ve vakayla ilgili kendi soruşturması hakkında ifade verdi. Siperliğinin altında isminin baş harfleri bulunan beyzbol kepini gösterdi. Bu kep 24 yıl önce Jessup'ın başından alınmış ve emanet eşya bölümünde saklanmıştı. Jessup'a ait başka şeylerle birlikte bu kepin 24 yıldan beri San Quentin emanet bölümünde saklanmış olduğu gerçeğinin etrafında kıvırtmak zorundaydık. Bu bilgi ifşa edilirse Jessup'ın daha önce Melissa Landy cinayetinden mahkum olduğu ortaya çıkacaktı. Ve şimdi iddia makamının son tanığı olarak Sarah Gleason gelmişti. Onun varlığıyla dava duygusal bir crescendoyla toplanmış olacaktı. Uzun zaman önce yok olmuş bir kız kardeş için ifade veren abla, ''Eski karımı seyretmek için arkama yaslandım. Bugüne kadar karşıma çıkan en iyi savcının bizi zafere taşıyacağını umuyordum.'' Yemin faslı bittikten sonra Gleason kürsüdeki yerini aldı. Kısa boylu olduğu için salon görevlisi mikrofonu onun uzanabileceği kadar alçalttı. Maggie genzini temizleyip başladı.
''Günaydın Bayan Gleason, bugün nasılsınız?''
''İyiyim, teşekkür ederim.
Lütfen jüriye biraz kendinizden söz eder misiniz?''
''37 yaşındayım, evli değilim. 7 yıldan beri Port Townsend, Washington'da yaşıyorum.''
''Geçimini nasıl sağlarsın?''
''Cam sanatçısıyım.''
''Melissa Landy ile ilişkiniz neydi?''
''Küçük kardeşimdi.''
''Senden kaç yaş küçüktü?''
13 ay.
Maggie savcılığın teşhir gereci olarak iki kardeşin bir fotoğrafını ekrana verdi. Resimde iki kız bir Noel ağacı önünde durmuş gülümsüyorlardı.
Bu fotoğrafı tanıtır mısın?
Son Noel günümüzde ben ve Melissa götürülmeden kısa bir süre önce.
Yani 1985 Noel'i miydi?
Evet.
İkinizin de neredeyse aynı boyda olduğunu fark ettim.
Evet, artık benim küçük kardeşim olmaktan çıkmıştı, boyu bana yetişmişti.
Elbiselerinizi paylaşır mıydınız?
Bazı şeylerimizi paylaşırdık ama çok sevdiğimiz için paylaşmadığımız şeylerimiz de vardı, yoksa kavga çıkardı.
Sarah gülümserken Maggie de anlayışlı bir ifadeyle başını salladı.
Kız kardeşinin götürüldüğünü söyledin. Ertesi yılın 16 Şubat'ını, kız kardeşinizin kaçırılıp öldürüldüğü günü mü kastediyordun?
Evet.
Pekala Sarah, senin için zor olacağını biliyorum. Fakat o gün neler gördüğünü ve ne yaptığını jüriye anlatmanı istiyorum.
Gleason birazdan olacaklar için kendini hazırlar gibi başını salladı. Jüriye bir göz attım ve bütün üyelerin dikkatle ona bakmakta olduklarını gördüm. Sonra da savunma masasına dönüp Jessup'la göz göze geldim. Gözlerimi kaçırmadım. Onun meydan okuyan bakışını alıp kendi mesajımı gönderdim. Mesajım şuydu: biri soran, diğeri cevap veren bu iki kadın seni mıhlayacaklar. Sonunda gözlerini kaçıran Jessup oldu.
Bir pazar günüydü, dedi Gleason. Kiliseye gidecektik ailece. Melissa ve ben cici elbiselerimizi giymiş olduğumuz için annem bize ön bahçede beklememizi söyledi.
Neden arka bahçeyi kullanmadınız?
Üvey babam bir havuz yapıyordu ve arka bahçede kocaman bir çukur ve çok fazla çamur vardı. Annem bu çukura düşüp elbiselerimizi kirleteceğimizden çekinmişti.
Bu nedenle ön bahçeye gittiniz.
Evet.
Peki bu arada ebeveynleriniz neredeydi Sarah?
Annem üst katta hazırlanıyordu. Babam da televizyon odasındaydı, spor programını seyrediyordu.
Televizyon odası evin neresindeydi?
Arka tarafta, mutfağın yanında.
Pekala Sarah, sana iddia makamının 11 numaralı teşhir gereci diye adlandırılan bir fotoğrafı göstereceğim. Burası Windsor Bulvarı'ndaki evinizin ön bahçesi mi?
Bütün gözler tepedeki ekrana çevrildi. Sarı tuğlalı ev bütün ekranı kapladı. Sokaktan çekilmiş bir resimdi. Derinlemesine uzayan bir ön bahçe ve iki yanında yüksekliği 3 metreyi bulan şimşirler görünüyordu. Evin genişliği boyunca uzanan bir ön veranda vardı ve büyük bir kısmı süs bitkilerinin ardında kalıyordu. Kaldırımdan içeriye girip bahçeyi kat eden ve verandaya kadar uzanan taş kaplı bir yürüme yolu vardı. Duruşmadan önce bu fotoğrafları birkaç kez incelemiştim ama ilk kez yürüme yolunun tam ortasında kaldırımdan veranda basamaklarına kadar uzayan bir çatlak olduğunu fark ediyordum. Evdeki insanlara neler olduğunu düşününce bu çatlak çok anlamlı oluyordu.
Evet, burası bizim evimizdi.
O gün bahçede neler olduğunu bize anlat lütfen Sarah.
Ebeveynlerimizi beklerken saklambaç oynamaya karar vermiştik. Önce ben ebe oldum ve Melissa'yı verandanın sağ tarafındaki çalının altında saklanırken buldum.
Sarah eliyle hala ekranda bulunan resmi işaret etti. O anda ifadesini hazırlarken kullandığımız lazer çubuğunu Sarah'a vermemiş olduğumuzu fark ettim. Hemen Maggie'nin çantasını açıp bunu aldım ve Maggie'ye uzattım. Maggie yargıçtan izin alıp lazeri tanığına verdi.
Sarah, bize göstermek için lazeri kullanır mısın lütfen, dedi Maggie.
Gleason lazer ışığıyla ön verandanın kuzey köşesindeki sık bir çalılığı daire içine aldı.
Kardeşini burada saklanırken buldun değil mi?
Evet. Sonra ebe olma sırası ondayken ben de aynı yere saklanmayı düşündüm. Çünkü önce oraya bakacağını sanmıyordum.
Melissa saymayı bitirince basamaklardan inip bahçenin ortasına gitti.
Gizlendiğin yerden onu görebiliyor muydun?
Evet, çalılığın arasından onu görebiliyordum. Yarım daire içinde dönerek beni arıyordu.
Sonra ne oldu?
Önce bir kamyonun geçişini duydum ve...
Burada seni durduracağım Sarah. Bir kamyonun sesini duydum diyorsun. Kamyonu görmedin mi?
Hayır, saklandığım yerden görmedim.
Kamyon olduğunu nasıl anladın?
Çok gürültülü ve ağırdı. Deprem gibi yeri sarstığını hissediyordum.
Peki kamyonu işittikten sonra ne oldu? Aniden bahçede bir adam gördüm. Adam doğruca kardeşime gidip onu bileklerinden yakaladı.
Glazen gözlerini yere çevirip ellerini iskemlerin önünde kavuşturdu.
Sarah, bu adamı tanıyor muydun?
Hayır, tanımıyordum.
Daha önce hiç görmüş müydün?
Hayır, görmemiştim.
Bir şey söyledi mi?
Evet, adamın benimle gelmek zorundasın dediğini duydum. Kardeşim de emin misiniz dedi, hepsi bu kadardı. Sanırım adam bir şeyler daha söyledi ama işitemedim. Kardeşimi sokağa çıkardı.
Sen saklandığın yerde mi kaldın?
Evet, nedense kıpırdayamadım, imdat diye bağıramadım. Hiçbir şey yapamadım, çok korkmuştum.
Salonda savcının ve tanığın sesinden başka hiçbir şey duyulmayan o vahim anlardan biri yaşanıyordu.
Başka herhangi bir şey duydun veya gördün mü Sarah?
Bir kapının kapandığını ve kamyonun hareket ettiğini duydum.
Sarah Gleason'ın yanaklarına süzülen gözyaşlarını gördüm. Bunu salon görevlisi de görmüş olmalıydı. Çünkü çekmecesinden bir kağıt mendil kutusu çıkarıp yerinden kalktı. Ama mendili Sarah'a değil, iki numaralı jüri üyesine götürdü. Bu kadının da yanakları gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Bu benim işime geliyordu. Sarah'ın yüzünde gözyaşları kalsın istiyordum.
Sarah, o çalılığın arkasından çıkıp ebeveynlerine gitmen ve kardeşinin götürüldüğünü söylemen ne kadar sürdü?
Sanırım bir dakikadan azdı ama çok geç kalmıştım. Kardeşim gitmişti.
Bu ifadeyi izleyen sessizlik, hayatların içinde kaybolabildiği boşluk gibiydi. Ebediyen kaybolan hayatlar.
Maggie bunu izleyen yarım saati Gleason'a daha sonra olanları anlattırarak geçirdi. Üvey babasının çaresizlik içinde 911'i arayışı, dedektiflerle yaptığı konuşma, yatak odası penceresinden izlediği teşhir sırası ve kardeşini kaçıran adam olarak Jason Jessup'ı teşhis etmesi. Maggie'nin bu aşamada çok dikkatli olması gerekiyordu. İlk duruşmadaki tanıkların yeminli ifadelerini kullanmıştık. O duruşmanın bütün kayıtları Royce'da da vardı ve Jessup'ın öbür yanında oturan yardımcısına Sarah'ın şimdi söyledikleriyle ilk duruşmada verdiği ifadeyi karşılaştırmasını söylediğine emindim. Söylediklerinde en küçük bir farklılık olursa çapraz sorgulamada bunu kullanıp Sarah'ı yalancı çıkaracaktı. Benim gördüğüm kadarıyla Sarah'ın ifadesinde hiç prova edilmiş bir hava yoktu. İki kadın bunun için çok çalışmışlardı. Maggie sabırla ve ölçülü adımlarla tanığını o hayati noktaya, Jessup'ı teşhis edişini tekrarladığı ana getirdi.
1986 yılında kardeşini kaçıran adam olarak Jessup'ı teşhis ettiğin zaman aklında en küçük bir şüphe var mıydı?
Hayır, hiç şüphem yoktu.
Aradan çok uzun bir zaman geçti Sarah ama senden salonun içinde bakınmanı ve kardeşini 16 Şubat 1986 günü kaçıran adamı görüp görmediğini jüriye söylemeni istiyorum.
Evet, işte o adam.
Sarah hiç tereddüt etmeden parmağıyla Jessup'ı işaret etti.
Bize nerede oturduğunu söyleyip üstündeki elbiseyi tarif edebilir misin?
İşte şurada oturuyor. Üstünde açık mavi bir gömlek ve lacivert bir kravat var.
Maggie yargıç Brightman'a baktı.
Lütfen tanığın sanığı teşhis ettiği tutanaklara geçsin dedi.
Sonra tekrar Sarah'a döndü.
Onca yıl sonra onun kardeşini kaçıran adam olduğu konusunda herhangi bir şüphen var mı?
Hayır, hiç şüphem yok.
Maggie dönüp yargıca baktı.
Sayın yargıç, biraz erken olacak ama sanırım öğle sonrası molası vermemiz iyi olur. Bu aşamadan sonra tanıkla farklı bir yöne gireceğim.
Pekala dedi Brightman, 15 dakika ara vereceğiz. 2.35'te herkesi burada görmek istiyorum, teşekkür ederim.
Sarah tuvalete gitmek istediğini söyledi ve boşun eşliğinde salondan çıktı. Maggie savcılık masasına oturunca kucaklaştık.
Onları avucuna aldım Maggie, bütün hafta boyunca bunları duymayı bekliyorlardı ve umduklarından da iyisi oldu.
Jüriden söz ettiğimi biliyordu. Benden övgü ve teşvik beklediği yoktu ama bunları söylemek zorundaydım.
Asıl zor kısmı şimdi başlıyor dedi Maggie. Umarım Sarah dağıtmaz.
Şu ana kadar çok iyiydi. Eminim şu anda Harry de ona böyle söylüyordur.
Maggie karşılık vermedi. Not defterinin sayfalarını karıştırmaya başladı. Gelecek bir saat için harıl harıl çalışıyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 330.